12. ayrım.
Cem'den ve onun sesinden uzaktayken duyduğu özlem, onun sesini duyduğu anda elinde olmadan bir kızgınlığa dönüşüyor. Kendisini bu kadar üzen insandan hesap sormak, onun da kendisi kadar acı çektiğini duymak, ona da acı çektirmek istiyordu. Bu duygunu bir türlü denetim altına alamıyor, her seferinde onunla konuşmadan önce böyle şeyler söylememeye karar vermesine rağmen, konuşmanın bir yerinde sanki bir başka insan, bir başka irade onun bilincini ele geçiriyor, onun yerine konuşmaya başlıyor, sesiyle ve sözleriyle Aydın'ı bile şaşırtıyordu. Ertesi sabah zaman geçmek bilmemişti. Sanki o korkunç heyecanı zamanın önünü tıkamış, onun ilerlemesini zorlaştırmış, dakikalar ve saniyeler o heyecanın arasından kayalıklara sıkışan büyük bir gemi gibi zorlukla sürtünerek, ezilerek, yırtılarak geçmişlerdi. Tıpkı ilk günlerdeki gibi heyecanlanmıştı. Boğazına bir yumru oturmuş, heyecan bütün bedenini, hareketlerini uyuşturup sarsaklaştırmıştı. Bir iki kere masadaki telefonu, bardağı çarpıp yere düşürmüş, düşürdüklerini almakta bile zorlanmıştı. Bedeni arzudan ve heyecandan ayaklanmış büyük bir kalabalık gibi zamanla ve çevresindeki eşyalarla çarpışıyordu sanki. Sabırsızlık bütün dünyayı ayağına bağlamış dev bir demir ağırlık gibi görmesine neden oluyordu. Heyecandan darmadağın olmuş zihnine, heyecanla uyuşmuş bedenine rağmen o çok güçlü alışkanlıkları, içindeki ikinci bir benlik gibi emirler verip, dosyalar okuyup, telefonlarda konuşarak disiplinli bir kararlılıkla sorumluluklarını yerine getiriyordu. Bir günde yapması gereken işlerin hepsini yarım güne sığdırıp her şeyi halletti. Bunları bu koşullar altında becermesinde, Cem'le buluştuğunda aklına takılacak hiçbir sorunun kalmaması isteğinin de büyük bir payı vardı. İşlerini bitirdikten sonra özellikle Hasan'a gözükmemek için aceleyle çıktı işten. Bir de ona hesap vermek, yalan söylemek istemiyordu. Niye Hasan'a hesap vermek zorunda olduğunu da bilmiyordu. Ama aralarındaki o garip ilişki, Aydın'ın sürekli olarak ona yalanlar söylemesine ve bunun için kendisine kızıp Hasan'dan sıkılmasına sebep oluyordu. Eve varınca Hesna Hanım'ı, "Sen hadi bugün erken git, benim de başım ağrıyor, yatacağım," diyerek gönderdi. Onun eşyalarını toplamasını içi sıkılarak sabırsızlıkla bekledi. Sonra panjurları kapattı ve bir koltuğa oturup sanki sabahtan beri ilk kez nefes alıyormuş gibi derin bir nefes aldı. Tahmininden daha erken gelmişti. Bir sigara içti, acıkmıştı ama boğazındaki o tuhaf yumru soluk almasını zorlaştırdığı gibi yemek yemesini de zorlaştırıyordu. Buna rağmen biraz meyve yedi. Duşa girdi. Bir eliyle saçlarını toplayıp kaldırdı. Suyun ensesine vurmasından hoşlanıyordu. Tazikli suyun altında ağır ağır dönüyor, su bedeninin her yanına çarpıyordu. Suyun altında biraz sonra neler yapacaklarını düşünüyordu. Duştan çıktıktan sonra saçlarını kuruttu. Makyajını yaptı. Çırılçıplak gardırobun önünde durup uzun uzun giysilerini inceledi. Sonunda sahilde giydiği bol elbiseyi giymeye karar verdi. Altına hiçbir şey giymedi. Elbise içini göstermiyordu ama bakan herkese içini görüyormuş duygusu uyandırıyordu. Son hazırlıklarını bitirip salona geçtiğinde kapı çalındı. O anı hiç unutamadı daha sonra. Gerçekten kalbinin bu asabi çırpınıştan duracağını, oraya yıkılıp kalacağını sanmıştı. Kendini toplamaya çalışarak gidip kapıyı açtı. Cem içeri girince Aydan onun elinden tuttu, hiçbir şey söylemeden koridora doğru yürüdü. Ne konuşmak, ne oturmak, ne de bir şey içmek istiyordu. Cem onun bedenine birkaç dakika daha dokunmazsa buna dayanamayıp bayılacağını sanıyordu. Yatak odasında Cem'i kendi elleriyle soydu. Kendi elbisesini çıkarmadan onun çıplak vücuduna yaslanarak elbisenin içindeki çıplaklığı hissetmesini bekledi. Sonra üstünü çıkardı. Yatakta Cem'e sarılmadı bile. Onu omuzlarından bastırarak aşağıya doğru itti. Bedeninin daha fazla bekleyecek sabrı kalmamıştı. Birçok şeyi birden istiyordu. Cem'in yüzü bacakların arasında kaybolduğunda o da gittikçe daha hızlı bir biçimde dönerek dünyadan, hayattan, evrenden, insanlardan uzaklaşmaya başlamıştı. Çevresindeki her şey tanıdıktı. Yatağı, mağun gardırobu, yatağın tam karşısındaki varak aynayı, aynanın önündeki rengarenk şişeleri, üstünde değişik dillerde yazılar olan yastık krem kutularını, sağ köşesinde geçen yıl üst katı su bastığında beliren minik kahverengi lekesi bulunan tavanı, yatağın bir kenarında tortop olmuş pikeyi, Paris'ten aldığı çarşafları, başucunda duran İngilizce kitaplarla dergileri tanıyordu. Ve bütün bunları Haluk'la tanıyordu. Şimdi onun ve kocasının odasında, defalarca seviştikleri yatakta bir başka erkek vardı. Bir başka erkek ona dokunuyor, onu heyecanlandırıyor, Haluk'un hiçbir zaman yapmaya kıyamayacağı haşin hareketlerle canını yakıyor, onu korkutuyordu. Bütün bunların merkezinde kendisi bulunuyordu. O oda ve bütün dünya onun çevresinde dönüyordu. Seviştikleri süre içinde o odadan ve hayatından Haluk'u çıkarmış, yerine Cem'i koymuştu. İki erkek de farkında değillerdi ama Aydan için orada onların rolleri değişmişti. Biri kendine ait olduğunu sandığı bir hayattan sürülmüş, öbürü kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını sandığı bir hayatın içine, merkezine yerleştirilmişti. O odada seviştikleri süre içinde Cem'i kendi kocalığına almış, onunla evlenmiş, onunla bütün günahları bağışlatan kutsal bir ilişki kurmuş, bütün bir hayatı kısacık hiçbir zaman dilimi içinde de olsa yeniden düzenlemiş, kendi hayatının ve hayatındaki erkeklerin tanrıçası olmuştu. Bu kadar yerleşik, bildik, güvenlik bir yerde böylesine büyük bir heyecan yaşamak, evliliğin kutsallığına günahı almak, günahın ayartıcılığına evliliğin güvencesini katmak, her şeyin içinde bulunduğu yeni bir hayatı kurmak, bu hayata istediklerini sokup istediklerini çıkarmak ona büyük bir güç ve haz veriyordu. Günah ya da suçluluk duygusu yoktu. Bunlar onun hissettiklerinin yanında çok küçük, çok anlamsız kalıyorlardı. Şaşırtıcı bir biçimde belki de ilk kez Cem'le hiçbir suçluluk duymadan sevişiyor, sevişmenin o olağanüstü heyecanını büyük bir sükunetin içinde bütünüyle hissediyordu. Cem'in yanında bu sükuneti hissetmekten çok hoşnuttu. Sevişmeye ara verdiklerinde çırılçıplak kalkıp kendi evinde, kendi mutfağına gidiyor, kendi buzdolabından çıkardığı içkileri, kendi dolabından aldığı bardaklara koyuyor, bunları kendi erkeğine ikram ediyordu. İçindeki o sükunetin sınırları ise bütün hayata, bütün insanlara meydan okumanın, onların kurallarını parçalamanın iç kamaştırıcı zevkiyle ışıklanıyor, bütün duygular ışıklar içinde kat kat birbirlerine sarılıp zenginleşiyordu. Bir mola sırasında yanında yatan Cem'in bedenini bir yere vurduğu kolunun o çarpma geçtiği halde o çarpmayı hala hissetmesi gibi içinde hissederek yatarken "Buraya gene gelmelisin," dedi. Cem dirseğinin üstüne doğrulup ona baktı. "Buraya bir gece sizin evdekiler uyurken geleceğim," dedi. Aydan keskin bir heyecan duydu. Sanki damarlarına dolaşan kan yakıcı bir asite dönüşmüş, bütün bedenini, dillerinin ucunda elektrik olan milyonlarca karınca istila etmişti. Aklı bu ürkütücü teklife "Hayır," derken her seferinde biraz daha fazla heyecan isteyen bedeni "Evet," diyordu. Aydan bedeninin sözünü dinledi. "Geleceğin zamanı söyle, Selin'i anneme gönderirim," dedi. "Selin varken olmaz. Haftaya bir gece gelirim." Akşama doğru Cem'i uğurlarken bedeni huzura kavuşmuştu. Ama hayal gücü Cem'in önerisiyle çıldırmıştı. Böyle bir şey yapacağını düşündüğü anda elleri korkudan uyuşuyor, hayal gücü ise binbir çılgın hayal yaratıyordu. Sabırsız ve huzursuzdu. Bu huzursuzluk ona yaşadığını, var olduğunu her şeyden daha fazla hissettiriyordu. Erken yağmurlar başlamıştı. İçine sarılarla siyahların karıştığı kızıl akşamüstleri, aniden çöken karanlıklarla gelen uzun gecelere yerlerini bırakıyorlardı. Sokaklarda yakılan kuru yaprakların kekremsi kokusu, serinleyen havalara incecik bir keder, yalnızlaşan ruhlara duman ve yağmur kokan nedensiz bir hüzün katıyordu. İnsanlara, onların duygularına, seslerine, tutkularına, işteki mücadelelerine, şikayetlerine yabancılaşıp uzaklaşan, yaşanan her şeyde bir yalan, bir sahtekarlık gören Aydan, garip bir biçimde doğanın her kıpırtısına karşı duyarlılaşmıştı. Dalından usul usul süzülerek düşen bir yaprak, birden bastıran yağmur, neşeli maviliğini kaybedip grileşen deniz, köşe başlarında beliren kestanecilerin, önlerindeki mangalların delikli kapaklarına dizilmiş çatlak kabuklu altın rengi kestanelerin kokusu, bunlarla hiç ilgisi olmayan anılarını anlaşılmaz bir biçimde canlandırıyor, ona hem bir zamanlar yaşadığı şenliği hem de terk edilmişliği hatırlatıyorlardı. Bankanın koridorlarında, evin odalarında, ıslak sokaklarda, çaresiz bir hastalığa tutulduğunu biraz önce öğrenmiş bir insanın, başına gelene inanamayan şaşkınlığı ve acısıyla dolaşıyordu. Ölüme yaklaşan hastaların derin bakışlarıyla bir yandan umutsuzca hayata tutunmaya çalışıyor, bir yandan da hayata ve insanlara ait her şeyi küçümseyip, kendi acısını ve şimdiki acıya neden olan bir zamanki heyecanını ve neşesini yüceltiyordu. Hayatında belki de ilk kez sahip olduğu her şeyden vazgeçmeye hazır olduğunu hissediyordu. O günlerde Cem onu arayıp, gel birlikte olalım deseydi, evini, işini, sevdiklerini, servetini, geleceğini, umutlarını hiç düşünmeden bırakır giderdi. Elindekilerin hiçbiri ona kaybettiğinden daha değerli gözükmüyordu. Ama daha sonraları düşündüğünde, belki de Cem beni aramadığı için öyle hissediyordum. Arasaydı belki gitmezdim diye aklından geçirmişti. O sıkıntılı günlerde Haluk'un başhekimlik seçimleri de yaklaşmıştı. Evde sadece bu konuyu konuşuyor, başka bir konuyla ilgilenmiyor, Aydan'ın halini, üzüntüsünü, kendini terk edebileceğini fark etmiyor, Aydan'ı konuşmalarıyla sıkıp öfkelendiriyordu. Herhangi bir yerde bir süreden fazla kalamayan, işte bile odadan odaya dolaşan, sık sık müşterilerle görüşmek için dışarı çıkan Aydan, akşamları eve kapanmaya ve Haluk'un konuşmalarını dinlemeye katlanamıyordu. Evden kurtulabilmek için siteye bir çiçek serası yapalım, bir köşesine de küçük bir kafe yaparız diye bir fikir atmıştı ortaya. Öbür kadınların da desteğini aldıktan sonra geceleri eve gelince hemen öbür komşuları dolaşmaya başlıyor, komiteler kuruyor, hiçbir yerde uzun süre durmuyor, o evden o eve dolaşıyordu. Ama bu fikrini Cem'i arayıp söylemiyordu. Onun bir şey söylemese de yüzünden hınzır bir gülümseme geçeceğini biliyordu. Çünkü bu sera fikri hem evden kurtulmaya yarıyordu, hem de yeniden Cem'i daha sık görmesine fırsat verme olasılığını taşıyordu. Bir akşam site turundan döndüğünde Haluk salonda oturuyordu. Dışarıda şiddetli bir yağmur yağıyordu. Binaya girerken Cem'in ışığının yandığını görmüş, içeride bir kadın olup olmadığını merak etmişti. Bir yanı bunu merak ederken, bir yanı da içeride bir kadın olduğundan emindi. Bunu öyle uzun zamandır düşünüp, bunun için öyle uzun zamandır acı çekiyordu ki, böyle anlık kuşkular kızdırılmış bir şiş gibi içini deliyor, sonra çekiliyor ve o ani sancı yerini, o tür ani üzüntülerden çok daha güçlü ve yıkıcı olan geniş bir acıya bırakıyordu. Bu büyük acının görünür, belli bir nedeni yoktu. Zehirli bir duman gibi hayatının her parçasına sızmıştı. Ani üzüntüler ve ani sevinçlerle zaman zaman dalgalansa da sonra ağır ve karşı konulmaz bir kararlılıkla yeniden hayatını kaplıyordu. Kuşkuları, kıskançlıkları, ani üzüntüleri giderecek sözler, davranışlar, sevişmeler bulunabilirdi. Ama bu yerleşik ve büyük acı, nedeni açıkça belli olmadığından bir teselli ihtimali de taşımıyordu. İri gözenekli, dev bir sünger gibi çevredeki her acı damlasını, Bu acı kendisine ait olmadığında bile emip büyüyordu. Kuruyan yapraklar, yağmurlar, uzayan geceler, sonbaharın serinliği bu acıya katılıyordu. Başladığı noktadan itibaren o kadar değişik duyguyu, gerçeği, olayı emip içine almış, her seferinde biraz daha biçim değiştirip büyümüştü ki artık o acının nedeni ortadan kalksa bile acı ortadan kalkmayacak gibiydi. Bu geniş acının ortasında parlak bir kılıç gibi Cem'in önerisi yatıyordu. Aydan o çılgınlığı yaşamak, heyecandan uyuşmak, soluksuz kalmak için bekliyordu. Acısını yatıştıran, en azından bir süreliğine unutturan tek şey o korkunç heyecandı. Kor haline gelmiş demir bir mil gibiydi heyecan. O gözlerine yaklaştığında kör oluyor, o heyecandan başka hiçbir şeyi hissetmiyordu. Yağmurluğunu çıkarıp Haluk'un karşısına oturdu. Nerede kaldın? Konuşma biraz uzun sürdü. Haluk'un cevabını dinlemediğini fark etti. Laf olsun diye sormuştu. Nerede kaldığı ile ilgilenmiyordu. Öbürsü gün başhekimi seçecekler. Seni seçerler herhalde. Beni seçmezler onlar. Benim gibi birini istemezler. Niye istemesinler? Aydan aslında bu konuyu konuşmak bile istemiyordu. Ama Haluk kırılmasın diye kısa cevaplarla sıkıntısını saklamaya çalışıyordu. Dürüst adam istemezler bunlar. O kardiyolog da dürüst bir adam. Kendi dürüsttür ama başkalarının sahtekarlıklarına, tüccarlıklarına ses çıkarmaz. Bel kemiği biraz yumuşaktır onun. Haluk, o adamın düzgün biri olduğunu bana sen söylemiştin. Şimdi böyle konuşman çok da hoş değil. Haluk birden yaptığından utandı ama utandığını, hata yaptığını söyleyebilecek biri değildi. Sen zaten baştan beri benim başhekim olmamı istemiyorsun. Sen niye bu kadar istiyorsun? Ne olacak başhekim olunca? Başın göğe mi erecek? Daha mı iyi doktor olacaksın? Bunlar önemli şeyler değil. Daha önemli şeyler var hayatta. Sen anlamıyorsun. Aydan başını eline dayayıp içine çekti. Bence asıl sen anlamıyorsun. Sen hiçbir şeyi anlamıyorsun. Haluk olağanüstü yeteneğiyle karşılaştırıldığında çok anlamsız gözüken küçük tutkularıyla karısının yaşadıklarını, kendisinden kopmak üzere olduğunu bile anlayamayan duyarsızlığıyla birlikte yaşadığı, seviştiği, sevdiği kadının sesindeki değişimlere karşı sağırlığıyla, onun davranışlarını görmeyen körlüğüyle ve bütün bunlara yol açan, karısına olan kayıtsız güveninden kaynaklanan aldırmazlığıyla Aydan'ı gerçekten üzüyordu. Genç kadın, "Bana bak, bana bak!" diye bağırmak istiyordu. "Ben senin yüzünden başka bir erkeği özlüyorum." Aydan, yaşadıklarının asıl nedeni olarak Haluk'u görüyor, içten içe onu suçluyordu. Ama bir yanıyla da onu aldattığını, her şeye rağmen onun aldatılmayı hak etmediğini düşünüyor, çok sinirlendiğinde bile kavgayı fazla uzatamıyor, ona istediği gibi bağırıp kızgınlığını boşaltamıyordu. Kızgınlıklarıyla kızgınlıklarını yansıtma biçimi arasında bir boşluk, hatta bir uçurum oluşuyordu. Bir yanı acıma, suçluluk ve şefkat duyuyor, bir yanı ise öfke nöbetleri geçiriyordu. Bu iki duygu arasında ruhu çatlıyor, hayatındaki bölünmüşlüklerine biri daha ekleniyordu. Gerçek duygularını Haluk'a hiçbir zaman söyleyemiyordu. Bu da aralarındaki Haluk'un hiç fark etmediği yabancılığı arttırıyordu. Aydan, "Ben yatacağım." diyerek kalkarken Haluk, "Sen genel müdür olmak isteseydin ben elimden geldiğince desteklerdim seni," dedi. Aydan kalkmak üzere olduğu koltuğa yeniden oturup uzun uzun Haluk'a baktı. "Biliyorum Halukçuğum, desteklerdin. Ama durumumuz aynı değil ki. Benim senin gibi özel bir yeteneğim yok. Ben insanların verdiği sıfatlara muhtaç olanlardanım. Senin böyle şeylere hiç ihtiyacın yok. Sen insanlara muhtaç değilsin. İnsanlar sana muhtaç. Sen özel yaratılmış insanlardansın. Niye bunun değerini bilmiyorsun? Niye o kahrolasıca ameliyathanede durduğun gibi, bir tanrı gibi durmuyorsun şu hayatın içinde?" Son cümlelerde sesi aniden yükselen Aydan durup kırık bir sesle ekledi. O zaman her şey o kadar farklı olurdu ki. Haluk birden oturduğu yerde dikleşti. Uzaktaki bir şeyi görmeye çalışır gibi dikkatle baktı Aydan'a. Nasıl daha farklı olurdu? Daha farklı olurdu işte. Nasıl? Aydan Haluk'u kuşkulandırdığını, huzursuz ettiğini fark etmişti. Bilmiyorum. Memnun değil misin hayatımızdan? Neyimiz eksik? Bak güzel bir çocuğumuz, iyi bir hayatımız var. Neyin daha değişik olmasını istiyorsun? Mutlu değil misin? Birbirlerine baktılar. Haluk şefkatle sordu. Mutlu değil misin Aydan? Aydan kalkıp Haluk'un yanına gitti. Karşısında durup onun başını tutarak karnına bastırdı. Mutluyum. Haluk başını kaldırıp Aydan'a baktı. Niye ağlıyorsun peki? Aydan Haluk'un başını daha da bastırdı karnına. Ağladığını görmesini istemiyordu. Bilmiyorum canım. Sinirlerim bozuk herhalde. Başhekim olmak istemem seni bu kadar mı üzüyor? Aydan gülmeye başladı. Ah, sen bir çocuksun biliyor musun? Hayır, başhekim olmak istemene üzülmüyorum canım. Seni mutlu edecekse ol. Sen bana aldırma. İnşallah olursun. Ama olmazsan da boş ver. Üzülme. Hadi gel, yatalım. Ertesi sabah uyandıklarında Aydan, Haluk'un başhekim olamayacağını, nedenini bilmeden tıpkı Hasan'ın genel müdür olamayacağını hissetmesi gibi hissetmişti. Onlarda bu tür makamları ele geçirmelerini engelleyen bir eksiklik vardı. Buna karşılık kendisinin zamanı geldiğinde genel müdür olacağını biliyordu. O iki erkekte bulunmayan onda bulunuyordu. Bunun ne olduğunu düşündü ama bulamadı. İşe gittiğinde Haluk da başhekimliği de düşünmekten vazgeçmişti. Cem'in kendisini niye aramadığını merak ediyordu. Son konuşmalarında Cem'e, "Sen ne zaman gelmek istersen haber ver," demişti. Ama Cem'den ses çıkmıyordu. "Acaba yanlış mı hatırlıyorum?" diye aklından geçirdi. "Ben mi arayacaktım yoksa? Benim aramamı mı bekliyor acaba?" Cem'in hem aramasını hem de bugünlerde aramamasını istiyordu. Haluk'un başhekimliği kazandığı ya da kaybettiği günde, hangisi olursa olsun, onun için önemli olacak bir günde Cem'in gelmesini istemiyordu. Ama çalan her telefona da belki Cem'dir diye heyecanla uzanıyordu. Bu ikilemlerden yorulmuştu. Hayatı öyle bir parçalanmıştı ki artık her şey birden çok duyguya ve isteğe yol açıyor, genellikle de istekleri birbirine çelişiyordu. Bütün bu duygusal karmaşaya karşın işlerini o disiplinli alışkanlığıyla aksatmadan yürütüyordu. Belki unuturum diye yapacağı her işi artık bir kağıda yazıp masasına yapıştırmaya başlamıştı. Unutabileceğini biliyordu. Başhekimini seçileceği gün Haluk'u sabahleyin kendisi giydirdi. Kravatını kendisi bağladı. Çok yakışıklı oldun. Bu elbise sana çok yakışıyor. Onu öpüp yolcu etti. İyi şanslar canım. İnşallah kazanırsın. Ama kaybedersen de hiç üzülme. O gün Haluk'un kazanmasını istediğini fark etti. Telefonlara Haluk'un sesini duymayı bekleyerek cevap veriyordu. Kazanırsa kendini arayacağından emindi. Akşam eve giderken Haluk'un en sevdiği mezelerden aldı. Selin'le birlikte masayı hazırladı. Haluk kapıdan girdiğinde yüzüne bakar bakmaz kaybettiğini anladı. Haluk masaya bir göz atmış, sonra da gülümsemeye çalışarak yüzünü buruşturmuştu. Beni seçmediler. Olsun canım, onlar kaybettiler. Selin'i yatırdıktan sonra sofraya oturdular. Masada Haluk'u neşelendirmeye çalıştı. Ona içki verdi. Ama Haluk neşesizdi. Kendisini yenilmiş hissediyordu. Niye beni seçmediler sence? Sen onlar için fazla iyisin. Haluk yenilgiyle birlikte eski sağduyusuna kavuşmuş gibiydi. Gerçek olmayan avutmaları kabul etmiyordu. Yok, iyi olduğum için kaybetmiş olamam. Bir eksiklik görmüş olmalılar. Canım sen de söylüyordun ya, onlar dürüst adam istemezler diye. Haluk bu sefer gerçekten gülmüştü. Sen de bunun doğru olmadığını söylemiştin. Ben onu o sinirle söyledim. Ben de bir eksiklik görmüş olmalılar. Ben de bir eksiklik var herhalde. Hepsi birden yanılmış olamaz. Seni kıskanmışlardır. Hayır canım. Yeni başhekim de çok parlak bir adam. Kıskançlık olamaz. Neyse. Senin istediğin oldu bak. Yeniden ameliyathaneme döneceğim. Anladığım kadarıyla da zaten oradan çıkmama kimse izin vermeyecek. Niye bunu bu kadar çok istedim acaba? Biliyor musun? Galiba sana kendimi beğendirmek istedim. Canım, ben seni zaten çok beğeniyorum. Beğenmiyorsun canım. Ben biliyorum. Sen bazen benim bir çocuk olduğumu, hatta aptal olduğumu düşünürsün. Ama sandığın kadar aptal değilim. Sen de beni onlar gibi yalnızca ameliyathanede beğeniyorsun. Ameliyathanenin dışında kimse beni beğenmiyor. Kimse. Aydan çok uzun zamandan beri ilk kez kocasına aşka benzer bir yakınlık ve sevgi duydu. Onun kendisini böylesine açmasına, duygularını böylesine açık yüreklilikle kendisiyle paylaşması onu çok duygulandırmıştı. Deli misin? Ben sana bayılıyorum. Yeteneklerine tapıyorum. Haluk hiç inanmadığını belirten bir biçimde alaycı alaycı başını salladı. Tabii bayılıyorsun canım. Beyninde bir bozukluk olsa bana gelirsin. Onu benden iyi düzeltecek kimse yok. Beni başhekim seçmeyenlerin de beyinlerinde bir bozukluk olursa onlar da bana gelirler. Ama farkında mısın? Beni yalnızca beyninde sorun olanlar tercih ediyor. Beyni düzgün işleyenler beni tercih etmiyor. Saçmalama. Ben seninle evlendim. Ama şimdi pek hoşnut değilsin. Geçen gün her şey daha farklı olur diyordun. Bir şeylerin farklı olmasını istiyorsun. Aydan uzanıp elini tuttu. Nereden çıkartıyorsun bunları? Hadi gel, bir film izleyelim. Film mi izlemek istiyorsun? İstersen dışarı çıkalım canım. Anneme telefon edeyim, o gelip seninle kalsın. Biz bir yerlere gidelim. Bir yere gidecek halim yok doğrusu. Hadi bir film seyredelim. Ama bu akşam senin filmlerinden seyredelim. Renkli olanlardan. Televizyonda bir film bulup yan yana oturup seyrettiler. Haluk'un çok da istekli olmamasına rağmen Aydan onu yatakta çeşitli oyunlarla azdırdı. Onunla sevişti. Onu mutlu edebilmek için yatakta Haluk'la yapabileceği her şeyi yaptı. Ona o gece aşka benzer bir şeyler hissetmesine, kendisine çok yakın bulmasına, şefkat duymasına rağmen kocasını mutlu etmek için bedeninden başka ona verebileceği bir şeyi bulunmadığını biliyordu çünkü. İsteğine de ulaştı. Haluk mutlu bir gülümsemeyle daldı uykuya. Ondan sonraki günlerde evde çok ağır bir hava vardı. Haluk üzüntülüydü ve üzüntüsü de kolayca geçecek gibi değildi. Aydan da gergin ve sıkıntılıydı. İkisi de kendi sıkıntılarının içine çekilmişlerdi. Sadece Selin yanlarında olduğunda konuşuyorlar, küçük kızın üzüntülerini anlamaması için gülüyorlar, o odasına gider gitmez susuyorlardı. Haluk'un başhekimliği kaybettiği gece yaşadıklarına benzer bir yakınlığı bir daha yaşamadılar. O gece iki insanın acısı iki çakmak taşı gibi birbirine çarpmış ve bir kıvılcım çıkmıştı. Ama bu bir ateşe dönüşmemişti. Zaten artık ateşe dönüşecek bir şey de yoktu aralarında. Aydan günlerce geceleri sitenin dairelerini gezip dönüşte Cem'in ışığına bakarak Cem'in telefonunu bekledi. Yaşanacak olan gecenin hayali, üstünde parlak kırmızı taşlar bulunan üç kancalı kaşık oltaları gibi bütün parlaklığıyla takılmıştı ruhuna. Neler yaşanacağını defalarca aklından geçiriyor, her seferinde heyecandan nefesi kesiliyor, o yumru gelip boğazına yerleşiyordu. Cem'e duyduğu özlem bile fiziksel sarsıntılarla çıkıyordu ortaya. Sonunda dayanamayıp telefona uzandı. Telefonun açılmayacağını, üzüntüsünün daha da artacağını düşünüyordu. Buna rağmen kendisine engel olamadı. Telefon ikinci çalışta açıldı. Aydan'ın sesini duyan Cem sevinçle uzun zamandır bu telefonu beklermiş gibi "Nerelerdesin sen?" dedi. Aydan bir an şaşkınlıkla sustu. "Sen beni arayacaktın. Öyle konuşmuştuk." "Öyle mi? Ben de sen arayacaksın sanıyordum." Aydan içini çekti. "Sahtekarsın sen, değil mi?" Cem onun saldırganlığı ile dalga geçerek "Ben de seni özledim canım." dedi. "Gelecek misin konuştuğumuz gibi yoksa plan değişti mi?" "Tabii ki geleceğim. Sen bana zamanını söyle. Sen ne zaman istersen ben gelirim. Aydan bu gece demek istedi ama tuttu kendini. Yarın gece sana uygun mu? Uygun. Biliyor musun? Yarını zor bekleyeceğim. Zor bekleyeceğin aramamandan belli. Neyse. Nasıl yapacağız? Kaçta uyur Haluk? Sabahları erkenden ameliyata gittiği için 12'den önce mutlaka uyur. Kaçta geleyim peki? 1'de gel o zaman. Ben saat tam 1'de kapıyı açacağım. Aydan yapmaya karar verdiği şeyi yapıyor olduğuna inanamıyordu. Bu öbür sevişmeler gibi değildi. Olağanüstü büyük bir tehlike taşıyordu.